Advent sürecindeyiz. Yani Noel'e, yani Doğuş Bayramı'na hazırlanıyoruz. Yani her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel'e doğru gidiyoruz. Tanrımızın beden alıp aramıza geldiği ve bizlerden biri gibi yaşadığı o günleri hep birlikte anacağız bu süreç içinde. Biraz önce söylendiği gibi Mesih'in beden alıp aramıza geldiği yıla milat diyoruz ki başlangıç anlamındadır Arapça. Eskiden bu zamanında başlangıcı kabul edilmiş ve sıfır olarak takvime geçmiş. Milattan önce, milattan sonra buna göre hesaplanıyordu. Bugünkü yeni hesaplamalara göre bundan biraz daha önce gelmiş Mesih. -4 yıl kadar. Ama önemli olan tam olarak ne zaman geldiği değil, tam olarak aramıza geldiğidir. Peki ama şöyle bir şey sorulabilir. O güne kadar acaba Mesih ne yapıyordu? Yani kuliste oturmuş sahne sırasını bekleyen bir sanatçı gibi onu çağıracaklar zamanı mı bekliyordu? Böyle saatine bakıyor, vakit doldu mu, daha var. Acaba böyle miydi? Yani o köşede durmuş ve insanın kaderine karşı o ana kadar ilgisiz. Ve kötülüğün gücü de bu aralarda rakipsiz olmalıydı. Kötülük ne isterse yapabiliyor. İnsanlar talihsiz, bunun karşısında umutsuz. Başlarına ne gelirse gelsin Mesih bakıyordu ve daha var. Acaba böyle miydi? Yani Tanrı'nın kendi suretinde yarattığı insana karşı davranışı acaba böyle miydi? Tabii ki hayır. Daha o zamanlarda da Rab Mesih olarak bizimle birlikte yürüyordu. Aynen şimdi bizim de Advent'e yani Noel'e doğru yürümeye çalıştığımız gibi. Biz de bu seride işte başlangıçtan bu tarafa doğru yürüyerek eski ahitte Mesih'in izlerini üzerinden ele alacağız. Eski ahit zaten Mesih'e hazırlanmaktır inancımıza göre ve yol çizgimizdir. Ve burada dinleyeceğiniz şeyler için şunu da söylemek isterim ki bunlar bilinen şeyler olabilir, tekrarlar olabilir. Zaten söylenildiği gibi eğer yeni ise doğru değildir. Doğruysa da yeni değildir. Burada amaç hiç duyulmadık, hiç bilinmedik şeyleri anlatmak değil. Bilinenlerle, zaten bilinenlerle ruhumuzu beslemektir. Nasıl ki her gün yemek yemeye ihtiyacımız varsa haftalık ruhsal gıdamızı da böyle Rabbin sözüyle alıyoruz. Çünkü Rab ne dedi? İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Elbette kendimi Tanrı olarak ortaya koymuyorum ama Tanrı'nın sözünü, onun sözünü paylaşmaya çalışıyoruz. Burada hep birlikte yaptığımız budur. Evet, her şey söz ile başlamıştı. Rab yaratılışı ışık olsun diye başlattı. Aşamalarla 6 gün diye tanımladığımız bir süreçte evreni ve dünyamızı yarattı. Yaratılışın nedeni olan insanı erkek ve dişi olarak kendi suretinde yarattı. Ve onları kendi hazırladığı bahçeye bakmakla görevlendirdi. Rab Tanrı yaratışına baktığında her şeyin çok güzel olduğunu gördü. Bahçedeki hemen her şeyi yarattığı insanlara verdi. Tek bir ağacın meyvesi dışında. İnsan bahçeyi yani dünyamızı yönetecek ve düzenleyecekti. Ama o tek bir ağaç insanın sınırlarının da olduğunu ifade ediyordu. O Tanrı'nın hakkıydı. Sınırsız tüketim yani canın istediği her şeyi yapmak Tanrı tarafından daha baştan yasaklanmıştı. Bize önerilen ölçülü olmak, sorumlu davranmak, hakkımız olmayan şeye el uzatmamaktır. Şu anda doğrudan Tanrı ile birlikte olan insan günahsızdı. Çünkü günah nedir bilmiyordu ve insanda hiçbir hata yoktur. Zaten olsaydı Tanrı'yla bir arada olamazdı. Ancak bu durum ne kadar sürdü bilmiyoruz. Bir gün karanlığın gücü Tanrı'nın ne buyurduğu konusunda insanın kafasını karıştırdı ve insan Tanrı'nın hakkına el attı. Ve Yaratılış 3:8'de derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Her şey böyle başladı. Kutsal yazılardaki bu ilk günah ya da suç aslında konuya tam hakim olmayanlar tarafından tam olarak anlaşılmaz. Olayı tam olarak kavrayamayanlar bir elma alt tarafı bir elma diyerek günahın önemini küçümsemeye çalışırlar. Oysa insan o meyveye ki kutsal yazılarda yalnızca meyve diye geçer, el atarak Tanrı'nın sözünü reddetti, sınır tanımadığını gösterdi, açgözlülüğünü ortaya koydu, hırsızlık yaptı, tüketim hırsı içindeydi, elindekiyle yetinmeyecekti ve hatta Tanrı gibi olmaya çalışacaktı. Yani bu suçların hepsini birden işledi ve bu çok çok çok kötü bir şeydi. Ve böylece işte Tanrı'dan koptu, günahlı oldu ve kirlendi. Haliyle Tanrı'dan uzaklaşması da gerekti. Tanrı Adem ile Havva'yı kendisinden uzaklaştırırken yılana, yani karanlığa, yani günaha, yani iblise, yani tüm bunların nedeni olan varlığa şöyle dedi. Yaratılış 3:15'te. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topluğuna saldıracaksın. Evrensel saat çalışmaya başladı. Günahla birlikte kurtuluş planı da işte burada çalışmaya başlamış oldu. Peki kadının soyu derken Rab Tanrı ne kastediyordu? Şimdi biz Tanrımızın kendisini bizlere baba, oğul ve kutsal ruh olarak açtığını hatırlayalım. Buradaki oğul İsa ile baba Tanrı ve kutsal ruh ile birlikte hepsi tek bir varlık olan Tanrı'nın farklı kişilikleridir. Ama biz Tanrımızı tam olarak kavrayamayacağımız, algılayamayacağımız için kendisini bize bu şekilde üçlü kişilikte açmıştır. Ve biz Tanrı'yı ancak kendisini bize tanıttığı kadarıyla bilebiliriz. Ve Tanrı'yı biz Mesih İsa üzerinden tanıyabiliriz. Çünkü Tanrı'nın görünen hali şekli İsa Mesih olarak belirtmiştir. Bu yüzden Yuhanna 14'e 6'da İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. İsa Mesih kendisini görmüş olanları bu şekilde söyledi. Tanrı'yı gördünüz dedi. Eski ayette Tanrı'nın görünür olduğu veya konuştuğu bu anlar işte İsa Mesih'in aslında ortaya çıktığı zamanlardır. Buna teknik dilde Kristofani deniliyor. Yani Tanrı'nın İsa Mesih olarak görülür, duyulur olması. Evet, günah bir düşüşten kurtuluşa uzanacak yoldaki tanrısal saat işlemeye başladı. Ama bu arada karanlığın güçleri de elbette boş durmayacaktı. Şimdilik acı ve sıkıntı verebilir, topuğuna saldıracak çünkü. Ama başı da ezilecek bir gün. Kim tarafından? Kadının soyu. Yani babasız olarak dünyaya gelecek olan kişi tarafından. Ve bu kadının soyu, Rab Tanrı'nın burada bahsettiği kadının soyu işte İsa Mesih'tir. Rab Tanrı dünyamıza gelip o doğuş bayramında İsa Mesih olarak beden almadan önce de bizlere bazen küçük bazen büyük dokunuşlarla, müdahalelerle yardımcı oldu. İnsanlığı o karanlığa ezdirmemek ve kurtuluş umudunu canlı tutmak için yanında yürüdü. Mesela günlerden bir gün Mezopotamya'da yaşayan bir adam bir ses duydu. O adamın adı Avram'dı. Tanrı neden Avram'ı seçti bilmiyoruz. Ama seçti ve ona seslendi. Yaratılış 12'ye 1'de Tanrı Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi ve ekledi. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Avram'ı çağıran Rab İsa Mesih'ti. O sırada Avram 75 yaşındaydı ve bu yaştaki bir adam için yepyeni bir şeylere başlamak, ileriye dönük büyük planların içinde olmak elbette çok tuhaf bir şey. Ama Avram Rabbin sözünü dinledi ve yola çıktı. Rab yarattığı insanı unutmamıştı. Ona bir gün kutsayacak ve onun aracılığıyla bütün insanlar kutsanacaktı. Ama Avram'da bir sorun var. Avram'ın çocuğu yoktu. Onun soyu aracılığıyla bütün insanları Rab Tanrı nasıl kutsayabilir? Avram her şeye rağmen Rab'i dinledi dedik. Avram söz dinleyen bir adamdı ve yeğeni Lut'la birlikte yola çıktılar ve Kenan ülkesine vardılar. Orada Lut yanlış bir seçim yaptı ve Sodom kentine doğuya doğru yola çıktı. Sodom halkı kutsal yazılarda geçtiği gibi gayet kötü ve iğrenç şeylerle meşgul insanlardılar ve Lut'u da gelir gelmez elbette rahat bırakmadılar. Ve yeğeninin ve eşinin ve çocuklarının ve ev halkının esir alındığını duyan Avram harekete geçti. O yaştaki gücüyle gitti, Lut'u ve yakınlarını kurtardı, onları özgür kıldı. Bunun üzerine Şalem, yani Barış Kralı, Yüce Tanrı'nın kahini olarak geçen Melkisedek onu çağırdı ve onu kutsayarak şöyle dedi. Yeri göğü yaratan Yüce Tanrı Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Melkisedek Barış Kralı ve baş kahin olarak ona ekmek ve şarap sundu ve ondalığı kabul etti. Şarap ve ekmeği ilk olarak sunan ve ondalığı da kabul eden Melkisedek olarak görünen o baş kahin İsa Mesih'ti. Avram Rabbin kendisine vaat ettiği topraklarda dolaştı. Günün birinde kendisinin ve soyunun olacak topraklar güzel ve verimliydi. Ancak aynen Sodomlular gibi kötü halklarla doluydu. Bunların hepsi de sahte tanrılara tapan ve o sahte tanrılara yaranmak için son derece kötü, iğrenç işler yapan, insanları, çocukları kurban eden topluluklardı. Ve hepsine karşı bir Avram, kısır bir Avram acaba ne yapabilir? Avram ne yapabilir bilmiyoruz ama Rab oradaydı. Ve 17'ye bir yaratılış. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeyi gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım anlaşmayı sürdürecek soyunu alabildiğini çoğaltacağım. Şimdi Avram 75 yaşındaydı. 99 yaşında olduğuna göre aradan bir 24 yıl daha geçmiş. Çok uzun bir süre. Ama Rab Tanrı'nın bir planı var ve buna göre hareket ediyor olmalı. Ve Rab unutmamıştı elbette ki. Üçüncü ayette Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı seninle yaptığım anlaşma şudur dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Kısır bir adamı bütün ulusların babası yapabilecek olan Rab her şeye gücü yeten Rab orada İsa Mesih'tir. Bizim bildiğimiz İbrahim işte o Avram'dır. Ki İbrahim'in anlamı, kelime anlamı ulusların babasıdır. Ve işte ulusların babası olacak adam böyle 99 yaşındaydı ve Rab bana bunu müjdeledi. Rab ilk çocuğu olmayan 99 yaşında bir adamı ve çok yaşlı karısını bütün ulusların babası, annesi olacak şekilde seçmişti. Bunu niye yaptı? Rab kendi gücünü, görkemini göstermeyi sever. İbrahim de Rabbin sözünü dinleyen bir adamdı. Bu vaade inandı mı? Bilemiyoruz. Ama Rabbin yolunda kalmaya devam etti. Yine bir gün, 18. ayete geldik. İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğindeki çadırın önünde otururken Rab kendisine göründü. Yanında iki kişi daha vardı. Bunlar Rabbin meleğiydi. Gırtlağına kadar günaha batmış, yozlaşmış Sodom ve Gomorra'yı yerle bir edecek olan meleklerdi. İbrahim konuklarını ağırlamakta kusur etmedi. Hazırlanan buzağı etini sütle ve yoğurtla konuklarına ikram etti. İlginç. Çünkü yasa henüz verilmemişti. Ve o üç kişiden Rabbin meleği yani İsa Mesih olan gelecek yıl bu zamanda kesinlikle yanına döneceğim dedi. O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak. Sara onun arkasında çadırın girişinde durmuş dinliyordu. İbrahim ve Sara kocamışlardı. Yaşları hayli ileriydi. Sara adetten kesilmişti. Sara için için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Rab İbrahim'e sordu. Sara niçin bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım diye düşündü. Rab için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen tarihte gelecek yıl. Bu zaman yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak. Sara korktu, gülmedim diyerek yalan söyledi. Rab, hayır güldün dedi. İbrahim'in karısı Sara'yı kendisine güldüren o kişi Rab İsa Mesih'ti. Sara Rab'be güldü. İnanamayıp güldü. Ve bu yüzden çocuğun adını İshak koydular. Ki anlamı gülüş demek. Çünkü Rab'be gülmüştü. Ve İbrahim'den başlayacak o soyu hazırlayan ve kendi yolunu da döşeyen aslında İsa Mesih'ti. İsa Mesih kendisine yeryüzünde insanlardan bir soy hazırlıyordu. İsa da, İshak da gün geçtikçe büyüyor, gelişiyordu. Ve İbrahim bir gün Tanrı'dan bir ses duydu. 22:2'de Tanrı, İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. İbrahim hiç kuşkusuz şoke oldu. Hani yıldızlar kadar çoğalacaktı, gökteki yıldızlar denizlerdeki kum kadar çoğalacaktı soyu. Ama şimdi Rab tek oğlunu istiyordu. Acaba Tanrı ne yapmak, nereye varmak istiyordu? Ama İbrahim şüpheye düşmedi. Tanrı'nın sözünü ikiletmedi. Yanına oğlunu aldı, yakacak odunu aldı, bıçak da aldı ve yola çıktı. Oğlu İshak yolda kuşkuya düştü. Baba dedi, yakacak odun burada ama yakmalık sunu nerede diye sordu. Bu herhalde bir babanın karşılaşabileceği en zor soruydu. Ama İbrahim'in imanı tamdı. Madem ki Rab senin soyunu çoğaltacağım demişti, Rabbin sözü gerçekti. İbrahim kendisi de söyleneni sonuna kadar yapacaktı. Çünkü Tanrı'ya güveni tamdı. Ve kurbanlık nerede baba diye soran oğluna Rab sağlar oğlum dedi. İbrahim sonuna kadar inandı. Ama yine de sözleri sonuna kadar uyguladı. Eline bıçağı aldığında Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma dedi, ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedi. Ben sağlarım diyen ve kendisini kurbanlık olarak sağlayacak olan o melek işte İsa Mesih'tir. Senin imanını sağlam tutmak dışında hiçbir şey yapmana gerek yok. Durum ne kadar umutsuz gözükürse gözüksün, merak etme, ben varım, ben sağlarım dedi İsa Mesih. Rab Tanrı 99 yaşındaki kısır bir adam ve adetten kesilmiş yaşlı bir kadından yarattığı soyu koruyacaktı ve onların yanında yürümeye devam etti. Çok zaman geçti, İbrahim'in soyu gerçekten çoğaldı ama bu soy kendi hataları yüzünden özgürlüklerini kaybedip yabancı bir halkın kölesi durumuna düştü. Artık ne tanrılarını ne de atalarını hatırlamıyorlardı. Kutsak oldukları Mısırlı efendilerine boyun eğmekten başka bir yaşam tarzı da bilmiyorlardı. Ve bu halktan olan birisi Musa, Mısır'ı terk edip kendi geleceğini dağlarda aramak üzere yola koyuldu ve oralarda bulduğu bir kadınla evlendi. Ve bir hayat kurdu. Ama bir gün çıkış 3'te Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü gidiyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı'nın dağına Horeb'e vardı. Ki bu dağın adı aynı zamanda Sina Dağı'dır. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyordu. Çünkü Tanrı'nın gücü sonsuzdur ve tükenmez. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor? Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden Musa, Musa diye seslendi. Musa buyur diye yanıtladı. Rab Tanrı fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Yanan ama hiç tükenmeyen, eksilmeyen, başlangıçtan beri var olan ve şimdi Musa'ya seslenen Rab Tanrı İsa Mesih'ti. Çünkü İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un soyu, Rabbin soyu, Mısır'da köle olmuştu ve Rab bu soyu, bu halkı köle olsun diye seçmemişti. Rab hiçbirimizi köle olalım diye yaratmadı. O yüzden Musa'ya dedi ki, git halkına beni haber ver, onları Mısır'dan çıkaracağım dedi. Musa sordu, atalarımızın tanrısı kimdir? Adı nedir diye sorarlarsa ne diyeceğim? Rab Tanrı, ben benim dedi. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Bunu Türkçe'de anlatmak zor ama ben benim ya da ben var olanım ya da ben kendi kendimin nedeniyim dedi Tanrı. Ben kendi kendimin varlık nedeniyim. Başlangıçtan beri var olanım, varım. Çok sonra benzer bir şeyi İsa Mesih beden alıp aramıza geldiği zaman İsa Mesih'e de sordular. Yuhanna 8:58'de İsa ne dedi? Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Zamanın başlangıcından beri var olan, başlangıçtan beri Rab Tanrı'da olan, Tanrı olan ve her şeyin onun aracılığıyla yaratıldığı İsa Mesih. İnsan için kendisi kurban edicilik olan Tanrı kuzusu, mükemmel kurban, iyi çoban ve Tanrımız işte odur. Ve o bize doğru yürürken biz de onun izinde yürümeye devam edeceğiz her zaman ve Advent içinde özellikle. Amin.